Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar, usulü Erkam, muhibban Erkam, dergahı hüdaidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam, kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahalı eşsiz, fıtratı kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama değilsiz ve dünyanın dört bir yanında iyilik için atan kalplerimiz, çok değerli gönüldaşlarımız, bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Sizleri bizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, 2026-2027 ana konumuz olan insan puzzle'ını, insan bulmacasını oluşturan 66 parçayı, yani insanı tamamlayan insanın mütemmim cüzlerini konuşuyoruz. Birinci parçamız kader, ikinci parçamız ruh ve üçüncü parçamız olan sülaleden sonra dördüncü parçamız olan aileyi, ailede de ailemiz neden bizim için en önemli parçalarımızdan birisidir konusunu işliyoruz. İnsan ailesini tanımadan kendisini elbette tam olarak tanıyamaz. Bugün aile başlığının inşallah son halkalarına, yani aileyi tanımının insanın kendisini tanımasındaki en derin sebeplerine son bir kez temas edeceğiz. Çünkü insan ailesinden ibaret değildir, fakat ailesinden bağımsız da değildir. İnsan ailede başlar, bir aileye doğar, ailede yaralanır, ailede korunur, ailede sınanır, ailede sever, susar, konuşur. Ailede rol alır, ailede dua öğrenir, ailede affetmeyi öğrenir. Çoğu zaman da ailede kendisini inşa eder ve ilk defa kendi kendisiyle yüzleşir. Bu yüzden ana cümlemizi birkaç haftadır tekrarladığım ana cümlemizi bir kez daha kalbimize yazalım. İnsan ailesini tanımadan kendisini tam tanıyamaz. Aile parçasının kalan son birkaç hususunu arz edip inşallah insan puzzle'ının dördüncü parçası olan aileyi bu hafta bitirmiş olacağız. Otuzuncu maddedeyiz aziz dostlarım. En son geçen hafta 29. maddeyi paylaşmıştım sizlerle. Aile Allah'ımızın bir lütfudur. Bu lütuf tanınmayı gerektirir ki şükrü mucibince ifadesin. İnsan ailesini elbette tanımalıdır. Çünkü tanınmayan nimetin şükrü tam yapılamaz. Aile, çoğu insanın yanında zannettiği fakat kaybedince kıymetini anladığı büyük bir lütuftur. O balıklar ki derya içerler, deryayı bilmezler sözünde anlatıldığı üzere aile bizim yaşam kaynağımızdır, ama bugün birçok gencimiz, çocuğumuz, hatta büyüklerimiz bile ailenin ne büyük bir lütuf ve nimet olduğundan bir haber yaşıyor. Aileyi tanımak, onu kusursuz görmek değil. Her ailede eksik, kırık, zor, yaralı ve imtihanlı taraflar olabilir. Zaten insan ailesinde sınanır. Ama sadece kusura bakan insan nimeti görme kabiliyetini kaybeder. Kusura değil, küsura, fazlalığa bakılması lazım. Eksiğe değil, fazlalığa bakılması lazım. Sadece nimete bakan insan da yarayı inkar eder, şifayı yok eder. Olgunluk, nimeti şükürle, yarayı hikmetle, emaneti sorumlulukla görebilmektir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da وَلَيْنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ buyuruyor ya, eğer şükrederseniz artırırım. İşte aileye şükür, anne babanın duasını, kardeşin varlığını, eşin emeğini, çocuğun tebessümünü, sofranın bereketini, evin sıcaklığını ve birlikte yaşamanın imkanını güzelliğini fark etmektir. Bu konuyla alakalı yavrum Muhammed İkbal korona döneminde online olduğu için üniversiteye kendi evimizde devam ediyordu ama bu tecrit kalktıktan sonra tabii Gaziantep'e gittiler ailesiyle, Meryem kuzumla, gelin kuzumla. Tabii eşiyle beraber bir kişilik bir aile, henüz yeni evliler. Bir ara aradı, ya babacığım dedi, karşıda bir Gaziantep'li geniş bir aile var. Oturduğumuz apartmanda. Ayakkabıları aynı bizim İstanbul'daki evimizin önü gibi. Bizde dedi iki ayakkabı var. Eşimin ve benim. Kapının önündeki ayakkabıları bile özledim. Aziz dostlarım, işte tedumu nime bi şükrü diye buyuruyor ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Nimetlerin devamı için, nimetlerin daha ziyade olması için şükre devam etmemiz gerekiyor. İnsan bazen elindeki nimeti fark etmediğinde daha sonra yaşadığı o garibanlığında ya da nimetlerin elden gittiği anda, yani bakın insan ayakkabıyı özler mi yani? Hani kapının önündeki o görüntü bile, o kalabalık hissi, o geniş aile hissi insanın içine bir ferahlık veriyor. Pozitif psikolojide Robert Emerson'ın şükran çalışmaları minnettarlığın iyi oluş ve ilişkiler üzerinde güçlendirici etkileri olabileceğini gösteriyor. Bu açıdan ailede şükredecek hususların varlığının keşfi bile ailenin daha yakından tanınması ile ilgili. Hani daha fazla tanınma duygudaşlığı getiriyor. Duygudaş olan insan halden anlıyor. Hani bize halden anlayan gerek deriz ya. Ailede empatik bir bakış açısı ile takdir dilinin artması, şikayet dilinin azalması evin duygusal atmosferini değiştiriyor. Aslında şikayetlerin bile hani birbirimizden müşteki olma halinin kalkması adına bilinmesi, kimin kimden şikayetçi olduğunun anlaşılması, teşhis tedavinin ilk adımıdır hükmünce gerekli ve faydalıdır. Sofrada Allah'ım bu aileyi bize nimet kıldığın için şükürler olsun diyebilmek sıradan bir cümle değildir aziz dostlarım. Hele bu cümleyi bütün aile hep birlikte canı gönülden söyleyebilmek, aileyi tüketilecek bir ilişki değil, korunacak bir emanet haline getirir. Ya da bir aile toplantısında birbirlerine olan muhabbetlerinin ya da şikayetlerinin anlaşılması adına açık ve şeffaf bir şekilde konuşulması, insanların kendilerini ifade etmeleri elbette ailemizi tanımak adına önemli bir faaliyettir. 31. madde, aile en önemli imtihan sahnesidir. Rollerin ifası için sahne de tanınmalıdır. Dekor da, kostüm de, oyuncular ve roller de anlaşılmalıdır. Savaşta hani konuşlanmak diyor ya modern savaş bilimi, harp meydanının özelliklerini bilmek, stratejik bir üstünlük sağlamak adına erken gelip hakimiyet arz eden bir yerde konuşlanmak nasıl bir avantaj sağlarsa, aileyi tanımak da aile imtihanını doğru yönetmeyi kolaylaştırır. Aziz dostlarım unutmayın ki, yani Allahu alem tabii gidip de gören bunu bize şahit olup getiren yok, sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberlerimizin Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimizin bildirdiği şekliyle bildirmesi var. Dolayısıyla mahşerde ümit ediyorum ki hani böyle yaklaşık 100 sayfelik bir amel defterinin Allahu alem adedinin sayfasını Rabbim bilir ama hani 100 birimlik bir amel defterinin 90 sayfası hayatınızda en çok gördüğünüz ilk 20 kişi tarafından doldurulacak. Bunu asla unutmayın. Dolayısıyla insan en çok yakınındakilerden sınanır, kınanır, imtihana çekilir. Bu konuyla alakalı uzak bir akrabamız olan rahmetli baba dostum, rahmetli Profesör Doktor Ayhan Songar hocamla bir anımı yeri gelmişken sizlerle paylaşmak istiyorum. 1990 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaretimi anlatacağım size. Rahmetli hocamı, ki biz o zaman bir MR ve tomografi merkezi çalıştırıyorduk Fındıkzade'de, hemen Aksaray'da sağ tarafta o Han'daki muayenehanesinde, apartmandaki zaman zaman kendisini ziyaret ederdim. Bir gün beni o meşhur K2 koğuşuna yolladı Bakırköy'deki. Hani gerçekten anlatılmayacak kadar ağır şartları bizzat müşahede etme şansım oldu aziz dostlarım. Yani zaman zaman büyüklerimiz söyler ya, bir acile gitmek lazım diye hastanelerde halimizi anlamak ve şükre devam etmek için. Aslında hani o tarz bir yere gitmek, gidebilenler, görebilenler için çok daha büyük bir hale şükür vesilesi ve gerçekten şükür için bundan daha iyi bir ziyaret benim adıma olamazdı. Koğuş ziyaretimden sonra o büyük ve uzun geniş koridordan bahçeye doğru yürümeye başladım. Hastalardan bazıları aralarına bu yeni katılan bu taze deliye laf atıyor. Bazıları konuşmak istiyor. Bazıları çekiştiriyor. Tükürmeye çalışanlar bile oldu yani. Benim adıma çok zordu. İlk defa gidiyorum. Hiç varlığından bir haberdar olmadım. Sadece televizyonda gördüğümde bile tüylerimi diken diken eden bir deliler koğuşu, bir deliler hastanesi ya da yani zor imtihanlarla cebelleşen imtihan yolcuları. Ama yollayan da Ayasongar hocam olunca çaresiz bu dersi almak gerekiyor. Sonra yanına gittim. Ne anladın evladım dedi. Böyle dolu dolu konuşurdu. Dedim hocam çok zormuş işiniz. İşinizin zor olduğunu anladım. Bir de halime şükrettim. Hayır dedi, hayır mesele o değil. Seni dedi bir kez daha yollayacağım oraya. Ben aman hocam dememe kalmadı. O bembeyaz doktor önlüğünü verdi bana. Asistan aradı telefondan. Münir evladımı dedi benim yeni asistanım olarak koğuşta ve şeyde hastanede biraz dolaştır serviste. Dedim vardır bir hikmeti. Birkaç gün sonra asistanla da haberleşip yine gittim Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne. Ama bu sefer Profesör Doktor Ayhan Songar hocamın yeni asistanı olarak yani elimde mavi bloknot, üstümde doktor önlüğü, boynuma steteskopu takmışım. Aziz dostlarım, inanın bu sefer o ilk geldiğimde hani bana tükürmeye çalışan, çekiştirmeye çalışan, laf atan, bir şekilde beni sıkıştırmaya çalışan insanlar görmedim. Üstelik aynı yerleri ziyaret ettik hani. O zamanlar o yürek acısı hali televizyonlara düşen K2 koğuşunun önünde bile bu sefer hastaları biraz daha öncekine göre biraz daha temkinli, çekingen, daha saygılı gördüm. Ziyaretimi tamamladım. 1-2 saat sürdü sanıyorum. Servise de gittik. Birkaç hastayı da görüştük. Hocamın yanına döndüm. İade ettim emanetlerini. Münir'im dedi şimdi ne anladın? Ben hocam dedim inanın hiçbir şey anlamadım. Aziz dostlarım, yani yaklaşık 60 yaşındayım, 59 diyelim. 60 yaşıma kadar şu hayatta topladığım hepi topu 15 cümlenin birisini söyledi Ayhan Songar hocam. Evladım dedi, bunca hasta içinde hasta gibi dolaşırsan hayat zordur. Maharet onca hasta içinde onların doktoru olmaktır. Yani kulağımda çınlar zaman zaman, bunca hasta içinde hasta olarak dolaşmak mı, bunca hasta içinde onların doktoru olmak mı? Aziz dostlarım, hani tıbbi olarak doktor değilim ama epey bir doktorla çalışmışlığım var. Sağlık merkezleri çalıştırmışlığım var genel koordinatör olarak. Teşhis tedaviyle alakalı önemli cihazları Türkiye'ye kazandırmışlığım var. Hani tıp doktoru değilim ama inanın hayatımın en büyük kulak küpesi cümlelerinden birisi hani onca hasta içerisinde hasta olarak kalmak mı yoksa onların doktoru olmak mı? Ben doktorluğu seçtim. Peki aile üyelerinin doktoru olacaksak ve hele hele de onlardan mesul ve sorumlu olarak Allah tarafından kendi ailemize atanan bir doktor olmuşsak, bu vazifemizi onları tanımadan, onların hastalıklarını bilmeden, şikayetlerini dinlemeden nasıl yapabiliriz aziz dostlarım? Zor anne, suskun baba, kıskanç kardeş, hasta eş, problemli çocuk. Bunların üstüne binen ekonomik kriz, miras meseleleri, kuşak çatışmaları, gelin damat gerginliği, yaşlı bakımı, her biri bir büyük imtihan. Bunların her biri insanın gerçek ahlakını görünür kılan imtihan. Aile, insanın o teoride savunduğu değerleri pratikte sınayan, uygulayarak sınayan en yakın er meydanı. Kur'an-ı Kerim bize mallarımızla, canlarımızla, evlatlarımızla ailede imtihan olunacağımızı bildirir. Hak Teala Hazretleri hakkımızda sevmesek de bazı şeylerin hoşumuza gitmeyen şeylerin hayırlı olacağını bildirir. Hatta daha ileri bir beyanla eşlerimizden ve çocuklarımızdan bize düşman olanlar olabileceğini bildirir Rabbimiz. Onları tanımadan bu düşmanlıktan kendimizi af yolunu seçerek nasıl beri kılacağız? Aile içindeki zorluklar insanın sabrını, adaletini, merhametini, sınır koyma becerisini, hatta ahde vefasını ve teslimiyetini sınar. İnsan bazen kendi ahlak seviyesini aileye de verdiği ya da aileye verdiği tepkiyle ve değerle öğrenir. Viktor Frankl'in anlam merkezi yaklaşımı, İnsanın zorlukları anlamla taşıyabildiğinde olgunlaşabileceğini söyler. Yani zorlukların bir anlamı varsa taşırız. Bu konuda Bowen'ın aile sistemleri yaklaşımı da aile stresinin bireylerin olgunluk düzeyini açığa çıkarttığını söyler. Bir anlamda hani ateşin tadının yanarak öğrenilmesi gibi bir şey. Dolayısıyla aslında krizler, problemler, sıkıntılar, üzüntüler, yaşadığımız bütün imtihanlar aileyi sadece bozmaz. Sınar ve doğru okunursa, iyi çalışılırsa o sınav derece almamıza, geçmemize, takdirle, teşekkürle bitirmemize vesile olarak doğru okunduğunda aileyi büyüten bir beraat belgesine döner. Baba işini kaybettiğinde ailenin birlikte atlatacağız demesi, çocukların imkanlarından gönüllü olarak kısmayı öğrenmesi, annenin suçlamak yerine buna destek olması ve herkesin birbirini yıpratmak yerine dayanışması aileyi imtihan sahnesinden olgunluk sahnesine taşır. İşte bu yüzden aziz dostlarım insan ailesini tanımalıdır. Çünkü hangi aile meselesinin kendisini en çok sınadığını bilmeden sabrını, adaletini, merhametini bir insan geliştiremez. Geldik 32. maddeye. İmtihan zaman zaman yüzleşmeyi ve yaraları deşmeyi gerektirebilir. Hani bahsetmiştim size doktorlarla çalıştığımız zaman zaman. Hani en son 1992 yılında şu anda 19. işini yapan, 18 farklı iş değiştiren, meslek değiştiren bir kardeşinizi dinliyorsunuz. O açıdan epey bir hayat tecrübem oldu. Bazı yaralarda doktorlar yaranın iyileşmesi adına kangırtma dediğimiz o yaranın kabuk tutan yüzeyini arada hafif deşerek yeniden kabuk tutmasıyla alakalı, oranın kendi yenilemesiyle alakalı müdahale ederler. Dolayısıyla zaman zaman imtihan dediğimiz şey yüzleşmeyi ve araları deşmeyi gerektirebilir. İnsan tanımadığı kişilerle daha rahat konuşur ama tanıdığımız kişilerle yüzleşmek zordur yani. En çok sevdiklerimize gerçekleri söylemek bazen en ağır imtihan gibi gelir bize. İşte bu yüzden aileyi tanımak, yüzleşme sürecini, kim neden hoşlanır, kime nasıl davranılmalıdır gibi bu süreci daha hikmetli, daha adil ve daha onarcı yönetmemizi sağlar. Aileyle yüzleşmek suçlama değildir aziz dostlarım, hakikati görmektir. Bazı yaralar vardır ki üzeri örtüldükçe iyileşmez, derinleşir. Bazı suskunluklar vardır ki nezaket değil, ertelenmiş bir acıdır. Hani yüzümüzü çevirip oraya bakmadığımızda, problemi görmediğimizde problem orada kendi kendine yok olmaz. Hatta bazı problemler mayalanır, büyür, çoğalır. Bazı aman aile bozulmasın, aman işte sırlarımızı kimse duymasın cümleleri vardır ki bunlar aileyi korumaz, yarayı gelecek nesillere taşır. Haddi zatında hani bu işi Rabbimizden daha iyi bilecek olan mı var aziz dostlarım? Kurban olduğum, insanı yaratan, en güzel şekilde onu donatan, türlü nimetlerle yaşatan Hak Teala Hazretleri, onun problemler karşısındaki tavrının ne olması gerektiğiyle alakalı da bütün kılavuzunu Kur'an-ı Azimuşşan'da vermiş. Bu konuda mesela aile meselelerin bir hakemle çözülmesiyle alakalı Nisa suresi 35. ayet-i kerime muhteşem bir kılavuzluk yapar evliliklere. Eğer diyor karı koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz bir hakem erkeğin tarafından bir hakem de kadının ailesinden kendilerine gönderin. Bu ara bulucu hakemler gerçekten barıştırmak isterlerse Allah karı koca arasındaki dargınlık yerine geçimi verir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, her şeyin aslından haberdardır. Aziz dostlarım hani yok benim aile sorunlarımı kimse bilmesin, ben karı koca olarak bunu sorarım. Yani 26 yıldan beri aile koçluğu yapıyorum. Ailede bir aile büyüğüne güvenmeyen, İslami anlamda bir hocaya tabi olmayan, bir büyüğünün sözüne girmeyen, sadece kendi nefsani duygularından çıkmayan insanların evliliklerinde perişanlıklar gördüm. Dolayısıyla burada eğer biz problem olduğunda da o yarayı deşerek, o gönle girerek, aileyi yeniden bir araya getirmekle alakalı onları dinleyerek bir ıslah yolunu seçeceksek, bir hal yoluna bakacaksak, işte burada da aile üyelerini tanımak gerekiyor. Kim neden hoşlanır, neden hoşlanmaz? Sadece aile meseleleri açısından değil, hani konumuz aile ama İslam'da tevbe, ıslah, helalleşme ve kötülüğü ilikle sağma ilkeleri de aile yaralarının onarımı için güçlü bir manevi zemin sunar. Çok büyük manevi vitaminlerdir bunlar. Fakat yüzleşme, hürmetsizlik, bağırma, intikam alma, suçlama, hele hele Allah muhafaza karşı tarafı çok büyük böyle iftiralarla yok etme amacıyla olursa ya da geçmişi silah gibi kullanarak karşısındaki muhatabı yok etmek gibi olursa yüzleşme yüzmeye döner. Hani derilerin yüzüldüğü gibi bir şeye döner. Yüzleşme hakikati şefkatle ortaya koyma cesaretidir. Bowen'ın az evvel söylediğim benlik ayrışması kavramı insanın ailesinden kopmadan kendi benliğini kurabilmesini anlatır. Basil van der Kolk'un travma çalışmaları da konuşulmamış ve işlenmemiş acıların bedende, ilişkilerde ve davranışlarda derin iz bırakacağını gösterir. Ama hani uygun bir kişiyle konuşulduğunda her zaman söylediğim gibi istişare farz, müsteşar mümtaz. Hani mümtaz bir şahsiyetle bu konuşulduğunda, erbabıyla konuşulduğunda, emanet ehline verildiğinde o zaman insan travma değil rahatlamayla yüzleşir. Babasına şiddet gören bir adam ben asla yapmam dediği halde kendi çocuğuna aynı öfkeyle bağırıyorsa o yüzleşilmemiş miras kuşaktan kuşağa devrediliyor demektir. Ama ben bu zinciri inşallah burada kırıyorum diyebilmek aile tarihine karşı ahlaki bir sorumluluk alarak kendi sınavında da 1-0 belki öne geçmektir. İşte bu yüzden ailenin tanınması gerekiyor. 33. madde. Aile birliği rol uyumu ile sağlandığı için rollerimizi bilmek adına ailemizi tanımak rol karmaşasını önleyecektir. İnsan ailesini elbette tanımalıdır. Çünkü aile içinde kimin hangi rolü taşıdığını bilmeden ilişkilerdeki yorgunluğu, kırgınlığı ve beklenti karmaşasını anlamak mümkün değildir aziz dostlarım. Her ailede belli roller vardır. Anne, baba, çocuk, kardeş, eş, büyük evlat, küçük evlat, gelin, damat, dede, nine. Hani bu roller sağlıklı sınırlar içinde taşındığında aile düzeni güçlenir. Fakat roller karıştığında aile içinde görünmeyen yükler ve acılar ve savaşlar başlar. Çocuk çocuk kalmalıdır. Bazı ailelerde çocuk annenin sırdaşı, babanın duygusal desteği, kardeşlerin ebeveyni veya evin psikolojik taşıyıcısı haline gelir. Aile terapisi de buna parentification deniyor. Yani ebeveynleşmiş çocuk. Dışarıdan erken olgun görünen bu çocukların içinde çoğu zaman oynanmamış ve yaşanmamış bir çocukluk, bastırılmış ihtiyaçlar ve haksız yüklenmiş sorumluluklar vardır. Yani çocuk sayısı 3, 5, 8, 10 olan geniş ailelerde illaki büyük çocuk, en büyük ve onun bir altındaki 1 ve 2 numara bu sorumluluğu yüklendikleri için bu acıyla maruz kalırlar, yüzleşirler. Ama İslam'da herkes kendi emanet alanından sorumludur. Ebeveynin görevi çocuğa ebeveynlik etmektir. Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi ey oğlum sultan velet diyor. Benim dünyaya gelme sebebim senin dünyaya gelmen içindir. Onun için kalbimdeki bütün marifeti sana öğretmekle mükellefim. Hani biz çobansak, güttüklerimizden sorumluysak ilahi ifadeye göre. Yani bir çobanın düşünün kuzularını, koyunlarını bilmiyor. Kim ne zaman doğum yapacak, hangi kuzu nerede kalacak, hangisine nasıl bakılacak, hangisinin işte kırpma vakti gelmiş, hangisinin sağalma vakti gelmiş, hangisinin beslenme vakti gelmiş, hangisi hasta olmuş. Ya basit bir şekilde hani kuzuların, koyunların bile tanınması gerekiyor. Bizim aile kuzularımızın tanınmamazlığı olur mu aziz dostlarım? Ebeveynin görevi çocuğa ebeveynlik etmekse çocuğun görevi de anne babasının evlilik problemini, öfkesini, yalnızlığını ve kırgınlığını taşımak değildir. Ona yardımcı olmaktır. 10 yaşındaki çocuğa annenin mutsuz evliliğini taşıtmak, onu sırdaş yapmak, babanın öfkesinden aileyi koruma görevi vermek görünmez bir zulümdür. Çocuk erken büyümüş gibi görünür ama hıncıkır, içine atar. Ve içindeki çocuk uzun süre yaralı bir şekilde yardım bekler. Ve mutlaka psikolojik bir travma ve bir korku, bir fobi olarak, bir büyük sıkıntı olarak ileride açığa çıkar. O açıdan aman dikkat. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında Münir Arıkan'la beraberlerinize kısa bir ara veriyorum. Lütfen bizden ayrılmayın. İnsanın ailesini neden tanıması gerektiğinin son bölümünü inşallah ikinci bölümde sizlerle paylaşacağım. Az sonra görüşmek üzere efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Aziz dostlarım, yeniden hoş geldiniz. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında Münir Arıkan'la insan ailesini neden tanımalıdır konusunu işlemeye devam ediyoruz izninizle. En son 34. maddede kalmıştık aziz dostlarım. Ailede hak ve sorumluluğun dengesinin sağlanması için de aileyi tanımak gerekir. 66 parçalı insan puzzle'ında 4. parça aile ve insan ailesini tanımalıdır. Çünkü aile sadece sevgi alanı değil, aynı zamanda karşılıklı hukuk ve emanet alanıdır. Hani hakların ve sorumlulukların ne olduğunu anlamak, bizden bir beklenti varsa bunu fark etmek, sorumluluklarımızı yerine getirmek ancak aileyi gerçekçi biçimde tanımakla mümkündür. Aile sadece itaat düzeni değildir. Aynı zamanda karşılıklı sorumluluk düzenidir de. Anne babanın hakkı olduğu gibi çocuğun da hakkı vardır. Eşin hakkı vardır, yaşlıların hakkı vardır, kardeşin, gelinin, damadın da hakkı vardır. Ailede sevgi varsa hukuk unutulmaz. Hukuk varsa sevgi daha emniyetli hale gelir. İslami kurallara uyulduğunda bir aile çok daha huzurlu ve mutlu olur. İslam hukukunda aile tek taraflı tahakküm sistemi olarak değil, hak ve sorumluluk dengesi olarak ele alınır. Adalet her hak sahibine hakkını vermektir. Bu ilke evin içinde de geçerlidir. Ev küçük mahşer gibidir. Herkesin hakkı görünür ya da görünmez biçimde kayda geçer. Ve bir aile büyüğü bunu koruyup gözetmekle mükelleftir. Zaman zaman ailelerde görüyorum. Hani babalar olarak bazı nasıl olsa evladımız diye hatalar yapabiliyoruz evlatlarımıza ama hani kayınpeder ve kayınvalide olarak gelin ve damatlarımıza haksızlık yaptığımızda bunun vebalinin çok daha büyük olduğunu düşünüyorum. Kurban olduğum işte bu açıdan İslam dininde kayınpederin geliniyle alakalı, kayınvalidenin geliniyle alakalı müdahale hakkını vermemiş İslam. Elbette bu geline kayınvalidesi ve kayınpederiyle alakalı haksızlık ya da zalimlik ya da saygısızlık yapma hakkı vermez ama hani bir ailede iki kocalı gelin olmaz. Bir ailede gelinin kocası eşidir. Ve o eşe kocasından başka hiç kimse ama hiç kimse bir söz söyleyemez. Ya ben iyi niyetle söyledim, ben kızım diye uyardım, ben aslında aklını başına alsın diye anlar diye falan. Bunlar çok ucuz gerekçeler ve bahanelerdir aziz dostlarım. Hani aile şirketlerinde ya da kurumsal şirketlerde çok önemli bir kurumsallık ya da profesyonellik kuralıdır bu. Hani bir aile şirketinde düşünün 5 ortak var. Kapıda güvenle her gelen ortak bağırıp çağırıyor. İçeride resepsiyondaki danışmada kızcağızı her gelen bağırıyor. Sekreteri her gelen bağırıyor. Zaten onun için aile şirketlerinde çok fazla çok üst düzeyde profesyoneller çalışmak istemiyorlar. Daha kurumsallaşmış profesyonel şirketlere gidiyorlar. Neden? Çünkü organizasyon şemasında onun bağlı olduğu bir kişi var. Ona sadece o söyleyebilir. Kurban olduğum İslam bunu asırlar öncesinde aile hukukunun korunması adına, ailede gelin ve damadın hak ve hukukunun korunması adına bunu tescillemiş ve kayda geçirmiş. Kayınvalidenin ve kayınpederin geline tahakküm ya da geline müdahale ya da geline bir söz hakkını vermemiş. Modern aile psikolojisi tek taraflı beklentinin tükenmişlik ürettiğini gösteriyor. Ailede bir kişi sürekli veren, diğeri sürekli alan pozisyonundaysa ilişki zamanla öfke üretir. Görünmeyen emek, takdir edilmeyen iyilik, görünmeyen fedakarlık, paylaşılmayan sorumluluk evde sessiz kırılganlıklar oluşturur. Hele hele bu eltilerin de dahil olduğu, evlatların da bir şekilde o sorumluluktan kaçtığı bir adaletsizliğe dönüşürse yandı gülüm keten helva. İşte bu açıdan ev işlerinde herkesin yaşına ve gücüne göre sorumluluk alması, çocukların evin hizmet edilen müşterileri değil, evin sorumlu üyeleri olduğunu öğrenmesi çok önemlidir. Aileyi tanımak, kimin sürekli yük taşıdığını, kimin sorumluluktan kaçtığını, kimin hakkı söyleyemediğini, kimin hakkından daha fazlasını talep ettiğini görebilmemizi sağlar. Bu da aile meselelerini daha rahat çözmemizi sağlar. Aziz dostlarım, 35. madde ailede adalet ile fedakarlık arasındaki dengenin sağlama şartıdır. Bu ise aileyi gerçek anlamda tanımakla mümkün olur. Bu denge tanınmadan nasıl sağlanacak? İnsan ailesini tanımalıdır. Çünkü kimin gerçekten yardıma ihtiyacı olduğunu, kimin fedakarlığı istismar ettiğini, kimin sessizce tükendiğini ve kimin iyi insan rolü altında ezildiğini ancak aileyi tanıyarak görebiliriz. Fedakarlık, kardan feda bir erdemdir. Almadan vermek bir erdemdir. Kötüle iyilik bir erdemdir. Gelmeyene gitmek bir erdemdir. Kısana, mahrum bırakana ihsan etmek bir erdemdir. Ama herkesten bunu bekleyemeyiz. Ama kendini yok etmek de bir erdem değildir. Aile için emek vermek elbette kıymetlidir. Ama insanın kendi sağlığını, haysiyetini, hassasiyetini, kişiliğini ve ruhunu tamamen iptal etmesi sürdürülebilir bir merhamet değildir. İslam, itidali ve hakkaniyeti merkeze alır. Nefsin de senin üzerinde hakkı vardır hadis-i şerifi buyurunca, bu nebevi ilke âliye hizmet ederken insanın kendisini bütünüyle tüketmemesi gerektiğini bize hatırlatır. Bazı insanlar ailede iyi bir evlat, fedakar bir anne, sorumlu bir abi, sessiz bir eş ya da herkesi idare eden bir kişi olmak uğruna kendi ihtiyaçlarını yıllarca susturabilir. Evet, bu tavır kısa vadede takdir toplasa da uzun vadede kişi adına kırgınlık, tükenmişlik ve patlamış öfke üretebilir. Üretir demedim aziz dostlarım. Herkesin barajı, herkesin istihap ve taşıma haddi farklı. Christina Maslach'ın tükenmişlik çalışmaları uzun süreli duygusal yük ve karşılıksız emek hissinin insanı tüketebileceğini gösteriyor. Yakıtınız yoksa. Ama yakıtınız varsa elbette taşıyanlara da helal olsun. Psikolojik açıdan sağlıklı özgecilik ile kendi imha eden fedakarlık aynı şey değildir. İçimizdeki o özge cana da bakmakla, o gongulumuza da, gongul dediğimiz o varlığa da bakmakla, o deli gönle de bakmakla yükümlüyüz. Eşin veya çocuğun her talebini karşılamak için kendi temel sağlığını feda etmek yerine sürdürülebilir bir denge kurmak gerekir. Çünkü tükenen insan aileye de uzun vade katkı veremez. Merhamet kendini yok etmek değil, kendini koruyarak iyilikle devam edebilmektir. Aziz dostlarım, geldik 36. maddeye. İnsan ailede hürmet ile adalet arasındaki dengeyi sağlayabilmek adına aileyi tanımak zorundadır. İnsan aileyi tanımalıdır çünkü hürmet ile teslimiyet, sabır ile suskunluk, vefa ile istismar arasındaki farkı bilmeden aile içindeki adalet korunamaz. Aile bağı zulmü meşrulaştırmaz. Hani ben senin annenim, babanım, kayınpederinim, kayınvalidenim. Elbette anne babaya hürmet vardır fakat zulme teslimiyet yoktur. Eşe merhamet vardır fakat istismarı normalleştirmek yoktur. Akrabalık bağı vardır fakat haksızlığa sessiz kalmak yoktur. Hürmet insanı güzelleştirir. Adaletsiz hürmet ise insanın haysiyetini yaralar. Bir de karşı tarafın zulmünü artırdığı için ona daha fazla kötülük yapmış oluruz. Kur'an-ı Azimüşşan'da zulmedenlere meyletmeyin uyarısı aile için de ahlaki bir ölçü değil midir bize? Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et hadisin açıklamasında, hani tamam mazluma yardım tamam da zalime nasıl yardım edeceğiz Resulullah deyince, zalime yardımın onun zulmünü engellemek olduğu bildirilir. Bu ilkenin en geçerli olduğu yer ailedir aziz dostlarım. Hani zalim bir aile üyemiz o zulümle abat olmayacağına göre, o zalimlik onu Allah korusun mahşerde mesul kılacağına göre ne kadar önleyebiliyorsak zulmü çabalamamız gerekiyor. Sevdiğimiz kişiye bazen en büyük iyilik onun yanlışını durdurmaktır. Travma odaklı psikoloji, sürekli haksızlığa maruz kalmanın insanlık benlik algısını, güven duygusunu ve ruhsal sağlığını zedelediğini gösterir. Salvador Munici'nin aile terapisi yaklaşımında da kötüye kullanılan hiyerarşi aile sisteminde bozulma üretir. Bir aile üyesi diğerine ekonomik, duygusal, fiziksel bir zulüm uyguluyorsa sonra da aile içinde olur böyle şeyler diyerek ben senin babanım, kayınpederinim, kayınvalidenim, ben senin büyünüm, işte ben senin kocanım falan diye susturuyorsa bu baskı aileyi korumaz, zulmü büyütür. Zulüm ile abat olunmadığına göre bir yerde zulüm varsa bunun en hızlı inkişafı ya da sinyali huzursuzluktur. Çünkü zalimlik, adaletsizlik hakkını huzurdan alır. Huzursuzluk olan yerde zalimlik vardır. Doğru tavır hürmeti kaybetmeden adaleti ayakta tutmaktır. Aziz dostlarım, 37. maddeye geldik. Eğitim, makam, mevki, statü ve kazanç arttıkça aileden uzaklaşmamak için aileyi tanımak şarttır. Çünkü bütün bu eğitimde, makamda, mevkide, çalışma hayatıydı, kazanç peşinde koşmaktı bizi aileden uzaklaştırıyor. Bu yüzden insan ailesini tanımalıdır. Çünkü yükseldikçe kökü unutmamak. Bir düşünün, gün boyu mesaimizin en fazlasını, en dinginini, en yükseğini, en verimlisini nerede kullanıyoruz? İşlerimiz için kullanıyoruz. Eve döndüğümüzde zaten pilimiz bitmiş oluyor. Ama insanın da kökünü bilmesi mükellefiyet. Kökünü tanımayan insan yükselince kendisini var diye hikayeden utanmaya başlayabilir, uzaklaşmaya başlayabilir. Yükseldikçe başı göğe erdi diye o kibirle aslında biraz daha fazla yıkılmaya maruz kalabilir. İnsan eğitim, makam, mevki, statü ve kazanç kazandıkça ya da kazançları arttıkça ailenin dili, kıyafeti, mesleği, memleketi ya da yaşam tarzından utanıyorsa içinde kibir büyütmüş demektir. Kibir sadece başkalarını küçük görmek değildir. Bazen insan kendi kökünü, kendi geldiği yeri, ailesinin emeğini ve geçmişinin mütevazi taraflarını küçümsemesiyle de bu ortaya çıkar. Kur'an-ı Kerim anne babaya merhametle tevazu göstermeyi emreder. Aziz dostlarım, tevazu sadece yere bakmak değildir. İnsanın kendi oluş hikayesine hürmetle bakabilmesi, bunu içtenlikle kabullenebilmesidir. Hani aileyi kutsallaştırmak başka, kökü hor görmek başka. Olgun insan ailesinin eksikliklerini inkar etmez. Fakat onların emeğini de küçümsemez. Pierre Bourdieu'nun kültürel sermaye kavramı, insanların ailelerine yalnızca ekonomik olarak değil, kültürel, dilsel, sembolik miraslar da taşıdığını gösterir. Örf ve gelenekle bu miras genlerimize bile kazınır ve taşınır. Bu mirası bütünüyle küçümsemek, yok saymak insanın kendi oluş zeminini reddetmesidir. Dolayısıyla anne babasının eğitim düzeyini küçümseyen, köyünü, memleketini, akrabasını, geçmişini, geleneğini hor gören kişi aslında kendi hikayesinin bazı sayfalarını yırtmaya çalışır. Yaşar Kemal'in dediği gibi hani tekke ve zaviyeler miadını doldurmuş olabilir. Bazıları kötülük, kötülüğe vesile kılmış, çok dejenere olmuş olabilir. Bazıları gerçekten taşıdığı manaya uygun hizmet vermiyor olabilir. Tekkeleri, zaviyeleri kapatıyorsun yahu o kitapları niye yaktın diye feryat ediyor adam. Aynen öyle. Hor görmek aileyle ilgili olduğu gibi hani millet bazında da kendi kökünü hor gören insanların ne yaptığını 100 yıl evvel gördük bu ülkede. Dolayısıyla bunun mikro ölçeğinde insan kendi aile geleneğini de hor vakir gördüğünde aslında kendi hayat hikayesinin bazı sayfalarını yırtmaya çalışıyordur. Halbuki benim söylemeye çalıştığım şey, insan kendini tanımak adına ailesini tanımalıdır derken işte o hayat hikayesinin tüm sayfalarına bakmalıdır söylüyorum. Dolayısıyla yükselişimiz kökümüzü inkar ederek değil, köke vefa ederek sağlamlaşacaktır. Aziz dostlarım, haklarınızın helalliğini istirham ediyorum. Geçen hafta da bitireceğim diye niyetiyle, duasıyla başladım ama galiba biraz çenebazlık yapıyorum. Lütfen bir hafta daha bana müsaade edin. 5. bölüme geçemeyeceğiz. Ailemizi neden tanımak zorundayızla alakalı bir bölüm daha yapacağım. Ondan sonra insan oluşturan 66 parçanın 5. maddesini sizlere arz edeceğim inşallah. Bu duygularla hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.